Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali, İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kâriya suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Başa çarpıp patlak verecek olan kıyamet. Nedir o çarpıp patlak verecek olan? Sana o çarpıp patlak verecek olanı bildiren nedir? İnsanların her yana dağılmış pervaneler gibi olacakları gün ve dağların da etrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları gün. İşte kimin tartıları ağır basarsa artık o hoşnut olunan bir yaşama içindedir. Kimin de tartıları hafif kalırsa artık onun da anası hafiyedir. Onun ne olduğunu sana bildiren nedir? O oldukça kızgın bir ateştir. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla, Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Mehr 1400, Hicri Kameri 12 Rebül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 19 Ekim 2021 Salı. Aynı zamanda Ehli Sünnet rivayetlerinde İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu veladet yıl dönümü ve vahdet haftasının başlangıcıdır. Bu kutlu doğum ve vahdet haftasını tüm Müslümanlara tebrik ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Vahdet Haftası özel programı ve Dakka'nın Tel Aviv yaklaşımı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mehtap Hameney.
Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i sonuç odaklı müzakereler hakkında ciddiyiz açıklamasında bulundu. İran ve Venezuela işbirliğinin gelişmesine vurgu yapıldı. Rıza'yı İran ve Venezuela'nın 20 yıllık ekonomik yol haritasını uygulamaya hazırız dedi. Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı IŞİD'in Afganistan'daki terör saldırılarını kınaması gerektiğini belirtti. Tüm General Bakır, İran ve Rusya Ortak Askeri Komisyonu 3 ay sonra toplanacak dedi. Ve Fransa yine Benjamin'le ilgili boş iddialarını tekrarladı. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 12 Rebül Evvel 1443, bir rivayete göre İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu veladet yıl dönümü ve vahdet haftasının başlangıcıdır. Ehl-i Sünnet Müslümanları kutlu veladeti 12 Rebül Evvel ve Şia Müslümanları da 17 Rebül Evvel olarak biliyorlar. Bizzat kendisi İslam dünyasında vahdete çağrıda bulunan kişi olan İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni, bu konuyu dikkate alarak Müslümanların çeşitli mezheplerini yakınlaştırmak ve ittifak kurmak için bu tarihler, yani 12 ile 17 Rebül Evvel tarihleri arasını Vahdet Haftası olarak adlandırdı. Bu hafta özellikle yaşadığımız gergin ve çalkantılı dönemde İslam dünyasında dayanışma ve gönül birlikteliğine ihtiyacı daha dikkatli incelemek için iyi bir fırsat sayılır. Farklı mezheplerdeki Müslümanlar bazı görüş ve hükümlerde görüş farklılıkları olsa da tek Allah'a, ilahi kitaba, peygambere ve aynı kıbleye inanmak gibi birçok temel ortak noktaları vardır. İnip çalışanları olarak Resulullah'ın kutlu veladeti ile süslenen Vahdet Haftası'nın başında tüm İslam dünyasını kutluyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dün akşam İran'ın asla müzakere masasını terk etmediğine ve sonuç odaklı müzakereler hakkında ciddi olduğuna vurgu yaparak nükleer müzakerelerin sonuca ulaşması gerektiğini ve karşı tarafta yaptırımları kaldırma konusundaki hazırlığını ciddi şekilde göstermesi gerektiğini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı reisi dün akşam televizyonda canlı olarak İran halkına hitap ederek İran İslam Cumhuriyeti'nin ilan ettiği her şeye bağlı ve bu yolda olduğunu ifade ederek karşı tarafta da ciddiyetin görmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında İran'ın bölgesel anlaşmalar ve Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğine işaretle komşu ve bölge ülkeleriyle ilişkilerin öncelikleri olduğunu belirtti. İbrahim Reis'i ayrıca Afganistan gelişmeleri ve Tahran'ın bu bağlamdaki tutumuna işaretle Tahran'ın Afganistan'da istikrar ve vahdet stratejisini izlediğini duyurdu. Afganistan yönetiminden ülkede kapsayıcı hükümetin kurulması için çalışmasını beklediklerini ifade eden Reis'i, Afganistan'da tüm aktif ve etnik grupların katılımı ile kapsayıcı bir hükümetin kurulması gerektiğini, bunun da İran tarafından destekleneceğini söyledi. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında Amerika'nın IŞİD terör grubuna ve bu terör grubu üyelerinin Afganistan'daki varlığına destek verdiğine atıfta bulunarak Amerika her zaman bölgede özellikle de Afganistan'da güvensizlik ve istikrarsızlık peşinde oldu dedi.
İslam Meşura Meclis Başkanı Venezuela ile işbirliğinin gelişmesi için gerekli çalışmaların altını çizerek İran ve Venezuela hükümetlerinin ve parlamentolarının görevi iki ülkenin özel sektörlerini yakınlaştırarak işbirliğinin büyümesinin önünü açmaktır dedi. Milletin Evi Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile dün İslami Şura Meclisi'nde İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf ile bir araya gelerek görüş taatisinde bulundu. Galibaf söz konusu görüşmede iki ülkenin halkları ve hükümetleri arasında ortak hedefler olduğunu işaretle, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu, dolayısıyla ekonomik ilişkilerinde buna göre geliştirmeye çalışmaları gerektiğini söyledi. Galibaf, İran'ın Amerika'nın yaptırımlarına karşı mücadele tecrübelerine atıfta bulunarak, İran ve Venezuela hükümetlerinin ve parlamentolarının görevi, iki ülkenin özel sektörlerini yakınlaştırarak, turizm, tarım, teknik hizmetler ve mühendislik alanlarında işbirliği ortamını hazırlamalılar, dedi. İslami Şura Meclis Başkanı, iki ülke parlamenter dostluk grubunun daha aktif olması gerektiğine vurgu yaparak, artık birçok gelişmiş askeri ve sivil endüstride kendi kendimize yeterliyiz ve yerel bilgilere güvenerek ihtiyaçlarımızın çoğunu karşılayabiliriz, dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı da görüşmenin başında iki ülke ilişkilerini geliştirmek için görevine değinerek, Venezuela makamlarının iradesi iki ülke arasındaki ilişkileri çeşitli alanlarda daha da geliştirmektir ve Venezuela hükümeti iki ülkenin parlamentoları arasında iyi ilişkilere sahip olması önemlidir ifadesini kullandı. Venezuela Dışişleri Bakanı ayrıca Venezuela iki ülke arasında ekonomik ilişkileri güçlendirmekle ilgileniyor. Önümüzdeki aylarda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirmek için İran ve Venezuela Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı yapmayı planlıyoruz şeklinde konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ekonomiden sorumlu yardımcısı Venezuela Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede 20 yıllık ekonomik yol haritasının uygulaması için program yapmaya hazırız dedi. Cumhurbaşkanlık sitesini bildirdiğine göre Muhsin Rıza'yı dün öğleden sonra Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile görüşmesinde iki ülkenin ekonomik işbirliklerinin aydın bir yolda sürdürmeye karar verdiklerini işaretle Tahran ve Karakas halkların iradesinin süper güçlerden daha üstün olduğunu ve iki ülke işbirliğinin dost ülkelere örnek olabileceğini ispatladıklarını söyledi. Amerikalıların kesinlikle güvenilmez olduklarını belirten İslam İran Cumhurbaşkanı, ekonomik işlerden sorumlu yardımcısı, haklarımızı kurtarma yolu dost ülkelerin kendi aralarındaki işbirliğidir ve muhakkak bu yolda devam ederek sorunları ve engelleri aşabiliriz, dedi. Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia'da yapılan görüşmede iki hükümet uluslararası alanda işbirliğini desteklemede kararlı olduklarına işaretle iki ülkenin Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun bu yıl bitmeden bir toplantı yapma kararının İran ziyaretinin en önemli kazanımlarından biri olduğunu söz ekledi.
İran Dışişleri Bakanı IŞİD'in Afganistan'daki terör eylemleriyle ülkede dini ihtilaflar oluşturmak istediğini belirterek, bu insanlık dışı eylemin İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve üyeleri tarafından kınanmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf El Asmin ile yaptığı telefon görüşmede aşırıcı ve fanatik akımların bölgenin en önemli sorunlarından olduğuna ve Afganistan'da IŞİD'in terör eylemlerinden mevcut duruma işaretle teşkilatın özellikle Genel Sekreterin Afganistan'da daha aktif rol üstlenmesine destek verdiklerini belirtti. Emir Abdullahyan, terör örgütü IŞİD'in Kunduz ve Kandahar camilerinde namaz kılanlara vahşi saldırısına ve terör eylemine işaretle, bu insanlık dışı eylemin İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve üyeleri tarafından kınanmasını istedi. Dışişleri Bakanı, İran'ın Cidde'deki teşkilatta daimi temsilciliğinin tekrar açılması için İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğinin yardımlarından memnun olduklarını ifade ederek yardımların devamını diledi. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri de yapılan görüşmede Afganistan'da yeni hükümetin kapsayıcı olması, insan haklarına ve kadın haklarına saygı duyulması, Afgan halkıyla dayanışmada bulunması ve Afganistan'ın terörist gruplar için bir sığınak haline gelmemesini sağlama gereğini vurguladı. Yusuf El Asmin, İran ve Arabistan görüşmelerinin devam etmesinin Cidde'de İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde İran temsilciliğinin açılma sürecinin kolaylaştırdığını da değinerek, iki ülke arasında mevcut görüşmeler ve diyalogların her iki ülke için olumlu getirileri olmasını diledi.
Afganistan'da Kandahar Fatımiye Camii'ne düzenlenen terör saldırısında yaralananlar İran'a sevk edildi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Cuma günü Kandahar'da Fatımiye Camii'nde meydana gelen terör saldırı kurbanları hastane imkanlarının yetersizliği nedeniyle pazartesi günü İran İslam Cumhuriyeti'ne nakledildi. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'a yaptığı insan yardım dün Kandahar'da meydana gelen terör mağdurlarına ulaştı. Yapılan yardımlar Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin anlaşmasıyla Kandahar halkına teslim edilen ilaç ve 25 ton gıdadan oluşuyor. IŞİD terör örgütü Afganistan'ın Kandahar ve Kunduz kentinde son 10 günde iki kez Şii camilerine düzenlediği saldırılarda yüzlerce insanı öldürdü ve yaraladı. Taliban, Afganistan'daki IŞİD terör grubuna karşı mücadeleye söz vermişti.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, İran ve Rusya Ortak Askeri Komisyonu'nun 3 ay içinde Tahran'da toplanacağını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri, dün Moskova'da Rusya Silahlı Güçler Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ile görüşmenin ardından muhabirlere yaptığı açıklamada, İran-Rusya Karma Komisyonu toplantısında iki ülke arasında savunma, güvenlik, eğitim ve ilgili diğer konulardaki işbirliğinin ele alınacağını söyledi. Komutan Bakri, Rus mevkitaşı ile yapılan görüşmede savunma ve güvenlik alanlarında ikili işbirliğini ele aldıklarını işaretle, Rus tarafı ile önümüzdeki yıl uygulanacak kapsamlı programlarımız var, dedi. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı iki taraf arasında Dağlık Karabağ Ateşkes Anlaşması, Suriye ve Afganistan'daki gelişmelerin yapılan müzakerelerde ele alınan diğer konular olduğunu ifade ederek, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulmasında Afganistan'da barış zor kurulur ve Afganistan'dan güvenlik ve IŞİD tehditleri konusunda bu tehdidin taşmaması için adımlar atılmalıdır, dedi.
İran devrim muhafızları, hava uzay ordusu komutanı, herhangi bir rejim veya grup tarafından herhangi bir düzeyde İran'a karşı işlenen herhangi bir maceraya pişman edici şekilde cevap vereceğiz, dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tuğgeneral Emir Ali Hacizade, yabancı elçiliklerin askeri ataşelerinden bazılarının Tahran'da Ulusal Devrim Muhafızları Havacılık ve Uzay Başarıları Fuarını ziyaretlerinde Batı Asya bölgesinde bazı Avrupalı ülkeler ve bebek katili Siyonist rejimin desteği ve eşliğinde Amerika'nın ele başlığında Batı istihbaratının zulüm ve zorbalığı tarihine işaretle Amerika'nın tek başına İran, Çin, Rusya ve dünyanın diğer özgür ülkeleri karşısında durma gücünün olmadığını ve dağılmakta olduğunu söyledi. Doğu General Hacızade, Amerika'nın 2013 ve 2017'ye kadar tekfirci gruplar ve IŞİD'i oluşturarak Suriye, Irak ve diğer bazı ülkelerde iç savaş ve güvensizlik yarattığını ifade etti. Günümüzde herkesin Komutan Süleymani mücadelesi olmasaydı, teröristlerin bölgeye hakimiyetini yaveten bu terör gruplarının Avrupa ve diğer bölge ülkelerine geniş çapta ihracatına tanık olacağımıza değinen Komutan Hacızade, tabii ki Şehit Süleymani'ye yönelik saldırı ve suikastin failleri İran'ın takibinde olacaklar ve cinayetlerinden kurtulamayacaklardır diye belirtti.
Birleşmiş Milletler'de İran Temsilciliği Danışmanı Tel Aviv ve Washington, uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır dedi. İran'ın bildirdiğine göre Haydar Ali Beluci, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel güvenlik, siber güvenlik ve Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Sistemi hakkındaki görüşlerini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1. Komitesi'nin özel toplantısında açıkladı. İran temsilcisi Batı Asya ve Fars Körfezi'nde barış ve istikrar, bölgesel ve uluslararası güvenlik için önemlidir ve İran bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli planlar sunmuştur dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1. Komitesi'nin temsilcisi, bölgemizin birkaç savaş, geniş çapta askeri varlık, aşırıcılık ve terörizm ve zorbalık oyunlarına şahit olduğuna değinerek, söz konusu sorunların büyük sebebinin dışarıdan güvenliği satın almak, komşuların güvensizliği pahasına kendini güvenceye almak, bölgesel hakimiyet sağlamaya çalışmak gibi yanlış görüşlerden kaynaklandığını, bu görüşlerin IŞİD'e karşı mücadele kahramanı Şehit Kor General Kasım Süleymani'ye korkakça terör saldırısına sebep olduğunu söyledi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Belçika nükleer anlaşmasının sürekli olarak Batı tarafından ihlal edildiği ve Amerika'nın tek yanlı olarak çekilmesine değinmeksizin bir kez daha anlaşmanın İran tarafından ihlal edildiğine dair temelsiz iddialarını tekrarladı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Fransa Dışişleri Bakanlığı dün İran karşıtı boş iddialarını tekrarlayarak Tahran'dan anlaşmayı ihlal eden çalışmalarına son vermesini istedi. Son yıllarda Batı ülkelerinin nükleer anlaşmaya karşı sorumluluklarını yerine getirmediği bir ortamda Fransa hükümeti İran'a karşı böyle bir iddiada bulunuyor ve İran'dan sürekli tek yanlı olarak anlaşma gereği sorumluluklarına uymasını talep ediyor. Avrupa Troikası, yani Almanya, İngiltere ve Fransa, Amerika'nın anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesinin ardından İran'ın ekonomik çıkarlarını garanti altına alarak anlaşmayı sürdürme sözü verdi. Söz konusu ülkeler Amerika'nın girişimlerine karşı sözlü ve siyasi direnişlerine rağmen Washington'un geri çekilmesinin etkilerini telafi etme vaatlerini yerine getirmediler.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarihi Huda Aferin Köprünün adını yanlış telaffuz ederek bu köprünün bu ülkeye ait olduğunu iddia etti. Bakü basınından Yeni Musavat gazetesinin bildirdiğine göre Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cibril ilçesine yaptığı ziyarette Huda Aferin Köprüsü bu ülke halkının tarihi serveti ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkının zeka sembolüdür dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Huda Aferin adını yanlışlıkla Huda Aferin olarak telaffuz etti. Aras Nehri üzerine kurulan tarihi Huda Aferin Köprüsü ortak olarak İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ne aittir.
Amerika, Almanya ve Fransa dahil 10 ülkenin Ankara Büyükelçisi Osman Kavala'ya ilişkin açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Anadolu Ajansı'nın diplomatik kaynaklardan naklen verdiği habere göre Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili açıklamalarından dolayı bakanlığa çağrıldı. Adı geçen büyükelçilikler sosyal medya hesaplarından Osman Kavala hakkında devam eden davanın Türkiye'de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürdüğünü ileri sürerek Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 351.165 COVID-19 testi yapıldı. 29.240 kişinin testi pozitif çıktı. 214 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 26.539 oldu.
Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri dün akşam Perşembe günü ülkede yaşananları önemli ve tehlikeli olarak değerlendirerek olayların tutum belirlemeye ihtiyacı var açıklamasında bulundu.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro üyesi, bu hareketin herhangi Arap ülkesinin Siyonist rejimi Afrika Birliği'ne gözlemci üye olarak kabul etmek kararını şiddetle kınadığını belirtti.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad'ın istifa ettiğini, yerine yardımcısı Thomas West'in atandığını açıkladı.
Ve Kuzey Kore dün yerel saatle 6.40'da yeni füze denemesi yaptı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz, İran ve Venezuela arasında 20 yıllık işbirliği belgesinin hazırlanması etrafında. İran'a delegasyon ile beraber gelen Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Palacencia, Gonzalez pazartesi günü İslam İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian ile görüştü. İslam İran Cumhurbaşkanı, bu görüşmede İran'ın siyasetini Latin Amerika ülkeleri, özellikle de Venezuela ilişkilerini geliştirme odaklı olduğunu vurguladı. Seyit İbrahim Reisi, gelişme yoluna güçlü bir şekilde devam edileceğini belirterek şu açıklamada bulundu. Düşmanlar tarafından ortaya çıkarılan sorunlardan kurtulmak ve ülkenin gelişme yolunu devam ettirmekte kararlıyız. Daha önce de İran İslam Cumhuriyeti ve Venezuela Dışişleri Bakanları 5 Ekim tarihinde yaptıkları telefon görüşmesinde anlaşmaların uygulanmasına ve ikili ilişkilerin yol haritasının belirlenmesine, ayrıca ekonomik işbirliği projelerinin detaylarının nihayileştirmesine vurgu yaptılar. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian da pazartesi günü Venezuelalı mevkidaşı ile görüşmesinin ardından İran ile Venezuela arasında 20 yıllık işbirliği haritasının hazırlanmasından söz etti ve mevcut yılın sonuna dek İran ile Venezuela arasında ekonomik komisyon kurulacağını sözlerine ekledi. Emir Abdullahian, son aylarda Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun Tahran'a ziyarette bulunacağını da duyurdu. Buna göre daha önce belirtildiği gibi İran ve Venezuela yetkililerinin iradesi, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirmesine de dayanmaktadır.
İran-Venezuela ilişkilerinin 100 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Bu ilişkiler 1960'larda petrol alanındaki işbirliğiyle gelişti ve 1979'da İran İslam Devrimi'nin zaferinden sonra Venezuela yeni İran hükümetini tanıyan ilk ülkelerden biri olması ile ilişkiler daha da güçlendi. 20 yıl sonrasında ise iki ülke arasındaki işbirliği esas olarak petrol endüstrisi alanında devam etti. 2001 yılında Venezuela dönem Cumhurbaşkanı Hugo Chavez, petrol endüstrisinden olan ekonomik ve diplomatik yetkililerden oluşan bir üst düzey heyet ile ilk kez İran'ı ziyaret etti. İran ve Venezuela'nın Amerika sultası ve emperyalizmine karşı ortak bir direnişi paylaştığını söyledi ve bu bağlamda İran ile ticaret ve işbirliğini arttırma sözü verdi. Gerçekte İran ve Venezuela'nın dış politikada koordinasyon sağlamasından sonra ikili ilişkilerin ve etkileşimlerin seviyesi de iyice arttı ve iki ülke siyaset, kültür, ekonomi, turizm ve hatta silah ve askeri işbirliği alanlarında işbirliklerini güçlendirdi. Her iki ülke şu anda tek taraflı Amerika yaptırımları hedefindedir ve çok taraflılığı savunmak, Amerika'nın yasa dışı ve tek taraflı eylemlerine karşı koymak, İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma ve tanıma konusunda vazgeçilmez hakkı ve Filistin halkının hakları hususunda ortak bir vizyonu paylaşmaktadır. Bu nedenle son 20 yılda çeşitli sektörlerde İran-Venezuela ilişkilerinde gelişme görüldü. Bu dönemde iki ülke arasında kültürel ve bilimsel işbirliği alanında 6 belge imzalandı. Bu bağlamda Karakas ve Tahran'da iki ülkenin Karma Ekonomik Komisyonu tarafından çeşitli sözleşmeler vesilesiyle 8 tur toplantıda yapıldı. Ayrıca sanayi, denizcilik, enerji, petrol, petrokimya, gıda, konut inşaatı, plastik sanayi, teknik ve mühendislik ihracatı sektörlerinde ve finans ve yatırım alanında da belgeler imzalandı. Venezuela Cumhurbaşkanı'nın Tahran'a yapacağı ziyaret sırasında imzalanması planlanan İran ve Venezuela arasında 20 yıllık bir işbirliği belgesinin taslağının hazırlanmasının iki ülkenin yatırım, ticaret ve özel sektör faaliyetlerini arttırmak için daha fazla fırsat sağlayacağı açıktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Avrupa'da enerji yoksulluğu kaygıları etrafında. Avrupa Komisyonu Sosyal İşler ve Çalışma Komiseri Nicola Schmit, küresel enerji fiyatlarının her geçen gün artmasından hareketle bu birlikte enerji yoksulluğu hususunda uyarıda bulundu. Avrupa Komisyonu yetkilisi bu hususta hali hazırda Avrupa Birliği'nde milyonlarca kişi enerji yoksulluğu yaşamaktadır ve bunların sayısı gitgide artmaktadır dedi. Avrupa Ticari Birlikler Konfederasyonu Eylül ayında Avrupa'da 2.7 milyondan fazla insanın enerji krizi nedeniyle kış aylarında evlerini sıcak tutamamasından duyduğu endişeyi dile getirdi. Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği üye ülkelerine, Avrupalı haneleri ve şirketlerini artan enerji fiyatlarından mümkün olan en kısa sürede korumaya başlamaya çağrısında bulundu. Avrupa'daki enerji yoksulluğu konusunda uyarıda bulunmak ve ciddi endişeleri dile getirmek yeni bir gerçeği, yani birçok Avrupalının kışın başlaması nedeniyle enerji şekillerine, özellikle de doğal gaza erişimin olmadığı gerçeğini ortaya koymuştur. Bu durum ise büyük ölçüde son aylarda gaz fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklanıyor. Avrupa'da doğalgazın toptan satış fiyatı bu yıl Ocak ve Ekim ayları arasında yaklaşık %440 arttı ve Avrupa'da büyük endişe yarattı. Doğalgazın fiyatı metreküp başına yaklaşık 1200 dolar kadardır. Bu gazın ısınma ve elektrik üretimi için kullanıldığı belirtiliyor. Doğal olarak bu, Avrupalıların evlerde kullanılan doğal gazın satın alma gücünü olumsuz etkilemekle kalmayacak, elektrik fiyatlarında da keskin bir artışa neden olacaktır. Almanya'da borsada elektrik fiyatı Ocak ayından bu yana yaklaşık %140, İtalya'da %340 ve İspanya'da %425 artmıştır. Avrupa İki enerji şekli, yani gaz ve elektrik ısıtma için kullanılıyor ve her ikisinin de artan maliyeti nedeniyle doğal olarak birçok insan bunları yeterince kullanamayacak ve bu da yeni bir fenomen olan enerji yoksulluğunun oluşmasına neden olacak ve Avrupa'da yeni bir kriz ortaya çıkmış olacak.
Alman Tüketici Derneği'nden Thomas Engelkel, gelecek yıl özel müşteriler için fiyatlarda önemli bir artış olacak dedi. Aynı zamanda Avrupa doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki keskin artış, üreticilere tesislerini geçici olarak kapatmayı düşünmeleri için güçlü bir sinyal veriyor. Önemli olan nokta şu ki, Avrupa gazının ana tedarikçilerinden biri olan Rusya ile Avrupalılar arasında Moskova'nın anormal gaz durumunun suçlusu olması konusundaki kaynaklı büyük bir anlaşmazlık olmasıdır. Avrupalılar artan gaz fiyatları için Rusya'dan gelen doğal gaz arzındaki azalmayı ve Moskova'ya bağımlılığı neden göstermektedirdir. Rusya şu anda Avrupa'nın doğal gazının en az %30'unu sağlıyor. Avrupa Birliği Enerji Komiserine göre doğal gaz bağımlılık oranı %90 kadardır. Dolayısıyla enerji bağımsızlığı Avrupa Birliği'nde birinci öncelik olmalıdır. Ruslar ise Brüksel'in doğal gaz ticaretinde uzun vadeli ticaretin payını azaltarak ve fiyatların tavan yaptığını, yerel bir pazara geçerek doğal gaz fiyatlarını yükselterek büyük bir hata yaptığına inanıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, Avrupa'nın yeraltı tesislerinde 25 milyar metreküp doğal gaz rezervi sıkıntısı olduğu konusunda uyardı ve derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Ancak bazı uzmanların bu konuda farklı görüşleri var. Onlara göre Avrupa'daki koronavirüs krizinin azalmasıyla birlikte Bu bölgenin ekonomisi düzelmeye başladı ve bu da özellikle şirketler ve endüstrilerde doğal gaz talebinde artışa neden oldu. Arz ve talep yasasına göre talep ne kadar artarsa fiyatlar da o kadar yüksek olur. Bu nedenle şu anda farklı faktörlerin bir araya gelmesi doğalgaz alanında kritik bir ortama ve Avrupa'da doğalgaz fiyatında benzeri görülmemiş bir artışa neden oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Mehr 1400, Hicri Kameri 12 Rebiül Evvel 1443 ve Miladi 19 Ekim 2021 Salı. ...1996 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Rebiül Evvel hicretten önce 53 yılında Müslüman tarihçiler özellikle Mesudi gibi tarihçilere göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya geldi. Ancak diğer muteber kaynaklara göre İslam peygamberinin viladet günü aynı yılın 17 Rebiül Evvel olduğu zikredilmiştir. İran'da Hicri Kameri 12 ila 17 Rebiül Evvel günler arasındaki süre Müslümanların Vahdet Haftası olarak adlandırılmıştır ve dünya Müslümanları İran'ın bu adlandırmasını coşku ile karşılarken Vahdet Haftası'nda gönül birliğiyle İslam peygamberinin veladetini kutlamakta. ...1442 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Rebiül Evvel 1. yılda ilk caminin temelleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Medine kenti yakınındaki Kuba bölgesinde atıldı. O Hazret Medine'ye hicretleri sırasında bu beldede bu tarihi ve dini binanın temellerini attı. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Kuba köyünde kalmasının nedeni Hazreti Ali aleyhisselam ve yarenlerinin peygamber efendimize katılmalarından dolayıydı. Hazreti Ali aleyhisselam Allah Resulü'nün hicreti sırasında peygamber efendimizin müşriklerin fitneleri ve komploları neticesinde katledilmekten kurtulması için onun yatağında yattı. Hazreti Ali aleyhisselam 3 gün boyunca İslam peygamberinin nezdinde bulunan halkın emanetlerini kendilerine geri vermek amacıyla Mekke'de kaldı. Ardından Hazreti Ali aleyhisselam yakınındaki bazı kesimlerle birlikte Medine'ye hicret etti. Kuba Camii ilk cami olmasından dolayı Müslümanlar için büyük öneme sahiptir. ...11 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Mehr 1389'da İranlı önde gelen kitap bilimcisi Doktor Ali Naki Münzevi 88 yaşında vefat etti. İran'ın önde gelen alimlerinden olan Şeyh A. Bozorg Tahrani'nin oğlu olan Ali Naki Münzevi Hicri Şemsi 1302'de dünyaya geldi ve Hicri Şemsi 1337'de Tahran Üniversitesi İslami Bilimler Dalı'nda doktorasını aldı. Burada ders vermeye başladı ancak Pehlevi rejimine karşı faaliyetlerinden dolayı takip altına alındı ve Hicri Şemsi 1346'da Lübnan'a gitmek zorunda kaldı. Ali Naki Münzevi'nin çalışmalarından biri Ali Ekber Dehoda ve Muhammed Muin ile birlikte Dehoda sözlüğünün telifindeki ortak çalışmasıydı. ...1453 1202 yıl önce bugün Hicri Kameri 12 Rebiülevvel 241'de Müslüman alim Ahmet bin Hanbel Bağdat'ta vefat etti. Hicri Kameri 164'te Bağdat'ta dünyaya gelen Ahmet bin Hanbel eğitimine aynı kentte başladı ve diğer kentlerde Muhammed İdrisi Şafii gibi alimlerden dersler aldı. ...282 yıl önce bugün... Hicri Kameri 12 Rebiülevvel 1161'de Müslüman alim Ayetullah Seyyid Ali bin Muhammed Tabatabai, Irak'ın Bağdat kentinde yakın olan Kazım'ın kentinde fazıl ve maneviyat dolu bir ailede dünyaya geldi. Vahabilerin vahşi saldırılarından korunması için Kerbela kentinin çevresine duvar ördüren Ayetullah Seyyid Ali bin Muhammed Tabatabai, Hicri Kameri 1231'de aynı kentte vefat etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Erdoğan F-35 için ödenen paranın F-16 alımında kullanılmak istendiğini söyledi.
Karar.
Akşener, milleti değil 5 müteahhidi tercih etti.
Yeni Asya.
Hukukta vahim tablo.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 17 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde Cumhurbaşkanlığı sistemi tıkandı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. MHP kontenjanından Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilen Hamit Kocabey'in istifası, Cumhurbaşkanlığı sisteminin yol açtığı ağır kurumsal sorunların bir dışa vurumudur. Rivayet muhtelif. İsmail Saymaz'a göre AK Parti bürokrasisinde beklediği hassasiyeti görmeyen Bahçeli sert bir uyarıda bulunmak istemiş. Aslında çalışmalarından memnun olduğu Hamit Kocabey'i bu amaçla istifa ettirmiş. Böyleyse HSK bu dozda bir siyasi faktör haline gelmiş demektir, vahimdir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Kocabey'i yakından tanıyan İYİ Partilerden benim dinlediğime göre Kocabey hukuk adalet kalmadı diye yakınıyormuş. Hukukçu kimliğiyle istifa etmek istediğini Bahçeli'ye anlatmış, o da onaylamış. Böyleyse yine vahimdir. Ülkede hukukun, adaletin ne durumda olduğunun bir ifadesidir. Bahçeli ile istişare ederek istifa ettiğini belirten Kocabey'in hiçbir yanlışa göz yummadık diye vurgulaması dikkat çekicidir. Bütün denetimsiz ve dengesiz sistemler gibi Cumhurbaşkanlığı sistemi de kurumları ezdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, daha bir yıl yeni dolduğunda sistemde yer yer kireçlenmeler olduğunu söylemişti 11 Temmuz 2019'da. Cumhurbaşkanlığı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Baştepe'de çalışma başlatılmıştı. Oktay'a göre sistemde sorun yoktu, sorunlar uygulama kaynaklıydı. Mesela inisiyatif almak istemeyen yöneticiler külliyeye soralım diyorlardı. Bürokrasiyi kilitleyen bu tavır tam da sistemin eseridir. Merkez Bankası'nın getirdiği duruma bakın. 20 ayda 3 başkan azledildi. Dördüncüsü şimdilik devam ediyor. Başkanlar yardımcıları PPK ve bölünmelere kadar personel değişikliği yapıldı. Faiz indirimine karşı oy yazan 3 yönetici birkaç gün önce azledildi. İktidarın ağır siyasi yanlışları bir tarafa, tek kişilik hükümet sisteminde kurumların bozulması o kadar açık ki MHP Genel Başkanı Bahçeli revizyon önerdi. Erdoğan'ın kolay kolay içine sindiremeyeceği revizyon önerisinin birkaçını buraya alıyorum. İki başkan yardımcısı olsun ve bunları da halk seçsin. Merkez Bankası anayasal kuruluş haline gelsin. HSK yerine Yüksek Yargı Kurulu kurulsun. Uluslararası anlaşmaları sona erdirme yetkisi meclise verilsin. Liste uzun, ben buraya birkaç örnek aldım. Bahçeli'nin açıkladığı metinde kurumsallaşmış başkanlık sistemi denilmesi de dikkat çekicidir. Devlet idaresinin ne kadar şahsileştiği görülüyor demek ki. Böyle revizyonlarla cumhurbaşkanlığı sistemini denetimli ve dengeli hale getirmek, yani klasik başbakanlık sistemine dönüştürmek mümkün olmaz. Özellikle de HSK'dan partilerin eli çıkarmalıdır.
Mehmet Kara 17 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde basın dernekleri neden suskun başlıklı yazısına yer veriyor. Çok sayıda medya mensubunun basın kartlarının yenilenmemesiyle ilgili olarak medya basın derneklerinin suskunluğu düşündürücü. Çünkü binden fazla gazetecinin basın kartı yenilenmedi. Bu da gazetecilerin haber takibinde ciddi zorluklar yaşanmasına yol açıyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
En ciddi sıkıntılardan birisi de 20 yıl basın kartı taşıyanlara komisyon kararıyla verilen sürekli basın kartlarının da yenilenmemesi. Bu kazanılmış bir hak. Hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın basın kartlarının 2,5-3 yıldır yenilenmemesi en başta da milletin haber alma hakkının engellenmesi anlamına geliyor. Ayrıca basın mensupları için manevi zararlara da yol açıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yenilenmemeye gerekçe oluşturmak adına basın kartı yönetmeliğinde bir değişikliğe gitti. Bu değişikliğin Danıştay tarafından yürütülmesi durduruldu. Başbakanlık bu karar üzerine karara uyup basın kartlarını değiştirmek yerine başka bir yönetmelik hazırlayıp Danıştay'a sundu. Bunun üzerine Çağdaş Gazeteciler Derneği yeni basın kartı yönetmeliği değişiklikleri içinde yeniden dava açtı. 24 Haziran'da açılan bu dava henüz sonuçlanmış değil. Dava dilekçesinde yürütmeyi durdurma ve iptal istenen davada yönetmeliğin değiştirilen maddelerinin de iptal edilen hükümlerle aynı muhtevada ve hukuka aykırı olduğu belirtildi. Dava dilekçesindeki yapılan yeni düzenlemelerde yargının tespit ettiği hukuki endişelerin bir kısmı dikkate alınmamış, yargı kararına uyulmamış, bilakis direnilerek benzer düzenlemeler getirilmiştir. İdarenin bir şekli uygulamaya gittiği dahi söylenemez. Danıştay kararının biçimsel olarak uygulanmasının dahi söz konusu olmadığı, aynı düzenlemelerin yeniden yürürlüğe konulması ile Anayasa'nın 2, 36, 138, İdari Yargılama Üsulü Hukukunun 28 maddelerine aykırı şekilde davranıldığı açıktır denilmesi dikkat çekiciydi. Durum böyleyken medyanın örgütlü olduğu onlarca dernek, federasyon olmasına rağmen içinde üyelerinin de olduğu basın kartı yenilenmeyen gazetecilerle ilgili bir çalışma içine girmemeleri de ayrı bir garabet. Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Cumhurbaşkanlığı Muhabirleri Derneği, Parlamento Muhabirleri Derneği, Spor Yazarları Derneği, Ekonomi Muhabirleri Derneği bunlardan birkaçı. Ayrıca Türkiye'nin her bölgesinde örgütlenen gazeteciler federasyonları var. Ama nedense tamamı bu hukuksuzluk karşısında sessizliğini koruyor.
Esfender Korkmaz 17 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde faiz kur oyunu saatli bomba gibidir başlıklı yazısına yer veriyor. IMF 2001 krizinden sonra Türkiye'ye dalgalı kur sistemini getirdi. Dalgalı kur sistemi gelişmiş piyasa ekonomilerinde otomatik kur istikrarını sağlar. Milli para aşırı değer kazanırsa cari açık artar, döviz talebi artar, kur dengeye gelir. Milli para aşırı değer kaybederse tersi olur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Aksak rekabetin olduğu ve teknoloji ithal etmek zorunda olan kırılgan bir ekonomide dalgalı kur politikası, ayrıca bilinçsiz ve lobilerin etkisi altında kalan bir ekonomi yönetimi elinde saatli bombaya döner. Ne IMF ne de o zaman IMF ile birlikte güçlü ekonomiye geçiş programlarını hazırlayan bürokratlar bu bilince ve öngörüye sahip değillerdi. AKP iktidarı da bu sisteme sarıldı. Bugün her alanda çöküşü getiren en önemli sorun dalgalı kur sistemidir. Bu hususu 2005 yılında çıkan Kur Riski kitabımda yazmıştım. Bugün geldiğimiz yerde bir durum tespiti yaparsak, TL-dolar karşısında %40,56 oranında daha düşük değerdedir. Genel olarak Merkez Bankası 2003 yılı ve TÜFE bazlı reel kur endeksine göre 15 Ekim'de TL-dolar karşısında %40,56 oranında daha düşük değerdedir. Merkez Bankası reel kur endeksi doğru bir ölçüdür. Zira 2003 baz yılında dolar uzun süre aynı değerde kaldı. Yani baz yılı doğru bir yıldır. Ayrıca aşırı kırılgan ve aksak piyasa kendiliğinden denge kuru ayarlayamaz. Merkez Bankası gösterge faizini enflasyon üstünde tutmalıdır. Bu takdirde TL'ye güven oluşur, TL'den kaçış olmaz. Ayrıca portföy yatırımları gelir. Dolar arzı artar ve kur şoku yaşamayız. 2013 yılına kadar yüksek reel faiz nedeniyle TL değerliydi. Söz gelimi Merkez Bankası reel kur endeksine göre TL %28 aşırı değerliydi. Bu nedenle üretim daha ucuza geldiği için üretim ithal girdiye bağımlı hale geldi. Yüksek kur dış ticarette rekabet avantajı sağlar. İthalatın azalması ve ihracatın artmasına ve sonuçta cari açığın azalmasına neden olur. İthal girdi içeride üretilir. Bu yolla cari açık ve döviz talebi azalır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Vahdet Haftası özel programı. Amine aşk beşiğini özenle sallıyordu. Ve yaratılışın ağırlık merkezi olan Muhammed, sürekli öpülmekten kızaran yanakları ile beşikte gözlerini kapatmış, huzur içinde uyuyordu. Annesi bebeğini sevgiyle sallıyor ve ona ninni söylüyor ve hayatının en güzel anlarında sürekli gözlerini açıp kapatarak zamanın adeta durduğu bu anlar bir rüya olmadığını görmek istiyordu. Anne daha sonra da elleriyle beşiğe sarılıyor. Beşiğin sallanmasını durduruyor ve bebeğini kucağına alarak kokluyor. Hayır, bu rüya olamaz. Coşkulu bir kuruntunun yarattığı hayat da olamazdı. O şimdi bir zamanlar rüyalarını süsleyen bebeğini kucağında taşıyordu.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladet yıl dönümü ve vatet haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede size özel bir program hazırladık. Şimdi hep birlikte programımızın birinci bölümünü dinleyelim.
İslam dünyasının muhteşem Vahdet Haftası, Rebiülevvel ayının 12'sinde başlıyor ve 17'sine kadar devam ediyor. İmam Hümeyni bu haftayı Müslümanların arasında vahdet ve gönül birlikteliği çerçevesinde Vahdet Haftası olarak adlandırdı. Her insan ahlaki erdeme ve yüksek derecelere nail olabilmek için güvenilir ve mükemmel bir modele ihtiyacı vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre ise en iyi ve en ideal model İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir ve kuşkusuz o hazreti izlemek insanı hakiki hayatına kavuşturabilir. Buna göre dünya ahiret güvenliği ve emin bir konuma kavuşmak için Allah Resulü'nün ahlaki adabını ve siyerini gözden geçirmek ve örnek almak gerekli ve zaruridir. Dolayısıyla biz de bu mübarek günde Resulullah Efendimizin ahlakı ve kelamı ile tanışmak üzere Hazretin ahlaki özelliklerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Thank you.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en mükemmel insan ve iyilik abidesi olarak bir an bile Allahu Teala'ya ibadet ve münacat etmekten gafil olmayan ve ibadet ve kulluk ruhu tüm amellerine hakim olan bir insandı. Kuşkusuz vahiye muhatap olmak ve risaletin engebeli yolunda cahil ve inatçı düşmanlara karşı direnmek, güçlü ve sınırsız bir dayanağa ihtiyacı vardı. Ki o da alemleri yaratan Allah'a ibadet ve irtibatla elde edilebiliyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ibadetinin niteliği anlatılırken şöyle deniliyor. Hazret namaza durduğunda Allah korkusu ile yüzünün rengi değişir ve kalbinden ve göğsünden dehşete kapılan insanların çıkardığı sese benzer bir ses duyuluyordu.
Yine Allah Resulü'nün eşinden naklen bir rivayette de şöyle deniliyor. Resulullah ile sohbet ederken namaz vakti geldiğinde sanki ne bizi ne de biz onu tanıdığımız bir hale kapılıyordu. İslam peygamberi tüm şartlarda ve her türlü durumda ilahi iradeye teslimiyet içindeydi ve ancak ona yöneliyordu. Kuşkusuz hak karşısında teslimiyetle Allah'a yürenen insan, takva bakımından en iyi ve en üstün ahlaka sahiptir. Bu yüzden Yüce Allah En'am suresinin 162 ve 163. ayetlerinde peygambere hitap ederek şöyle buyuruyor. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben de Müslümanların ilkeyim.
Allah-u Teala İslam peygamberinin başarı sırrını ve ıslah hareketinde başarılı olmasını yumuşak huyu, hoş yüzü, hoşgörülü olması ve ayrıca sert ve şiddet içerikli tutumdan sakınması şeklinde buyuruyor ve Ali İmran suresinin 159. ayetinde de şöyle vurguluyor. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Gerçekte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, yumuşak, narin ve şefkatli ahlakı ile toplumda büyük değişim yaratmayı başardı.
İmam Ali Aleyhisselam da İslam peygamberinin halk arasında vahdet ve gönül birlikteliği kültürünü yaratması hakkında şöyle buyuruyor. İyi insanların yüreği ona hayran oldu, gözler ona yöneldi. Allah Teala onun vesilesiyle eski kinleri yok etti. Düşmanlık ve husumetin parlayan alevlerini söndürdü, gönülleri birbirine alıştırdı ve insanları kardeş yaptı.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem tüm insanlara kişilik ve saygınlığına uyulacak şekilde davranıyor, kimsenin aşağılanmamasına veya alay konusu olmamasına özen gösteriyordu. Rivayetlere göre biri o hazretin evine uğrayacak olursa Allah Resulü onu evinin en güzel köşesine oturttururdu. Bir keresinde evine gelen bir misafir yer olmadığından döşemesiz bir yerde oturdu. Hazret hemen abasını çıkarıp o misafirin altına serdi. Asr-ı Saadet'in tarihçilerinden İbni Mesud şöyle anlatıyor. Bir gün adamın biri Resulullah ile konuşurken bedeni titriyordu. Resulullah'ın haybeti ve salabeti onu etkilemişti. Durumu fark eden Allah Resulü şöyle buyurdu. Rahat ol kardeş, sıkma kendini, ben kral değilim.
İslam peygamberinin yaşam tarzı o günün toplumunun orta kesiminden bile daha düşüktü. Öyle ki bazı rivayetlere göre Hazret İslam ümmetinin az gelirli ve yoksul kesimiyle aynı seviyede kalabilmek için hatta buğday ekmeği tüketmezdi. Bir rivayete göre İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan sorulur. Acaba sevgili babanızdan Allah Resulü hiçbir zaman buğday ekmeğinden doyarak yemediği yönünde edilen rivayet doğru mudur, değil midir? İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. Hayır, Resulullah hiçbir zaman buğday ekmeği yemedi. Arpa ekmeğinden de hiçbir zaman doyasıya yemedi.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin normal yemeği arpa ekmeği ve hurmaydı. Çarığını ve elbiselerini de kendi mübarek elleriyle yamalardı. Resulullah Efendimiz sade yaşamının yanında yoksulluğa karşıydı ve toplumun hayrına harcanacak mal ve servetin meşru ve uygun yollardan elde edilmesini gerekli buluyor ve şöyle buyururdu. Servet sahibi olmaya layık olan ve nasıl harcayacağını bilen bir insan için meşru yoldan servet sahibi olmak ne iyidir.
İslam peygamberinin sade yaşamının bir başka boyutu, katıldığı meclisin baş köşesi vaaltı olmasına asla müsaade etmemesiydi. Allah Resulü sürekli şöyle buyurdu, sahabe ve dostlar bir çember ve halka şeklinde otursun, böylece meclisin altı ve üstü olmasın. Ebu Zer Gaffari'nin rivayet ettiğine göre Allah Resulü, tevazu için hiçbir ayrıcalığa müsaade etmeksizin sahabenin arasında otururdu. Öyle ki yabancı biri içeri girdiğinde kimin Resulullah olduğunu bilemezdi ve sormak zorunda kalırdı. Dolayısıyla Hazret'ten kendisine bir mevki yapmak üzere icazet istedik. Böylece içeri giren yabancılar onu tanıyacaktı. İcazet aldıktan sonra taştan ve balçıktan bir tümsek yaptık. Hazret oraya oturur, biz de etrafında otururduk.
Tevazu ve alçak gönüllü olmak, insanların en önemli ve en seçkin özelliklerinden biridir. Tevazu, bir insan kendini başkalarından daha büyük ve daha üstün görmemesidir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem, fevkalade yüksek bir makama sahip olmasına karşın en mütevazi insandı. Gerçekte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Yüce Allah'ın Hicr suresinin 88. ayetinde buyurduğu, kanatlarını müminlerin üzerine ger buyurduğunu yerine getiriyordu. Burada kanatlarını ger tabiri aslında sevgi ve mütevazi olmanın çok güzel temsilidir. Nitekim kuşlar yavrularını sevdiklerini göstermek üzere, onları kanatlarının altına alır ve böylece en güzel duygusal tabloyu oluşturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mümin kulları koruması altına alarak onları hadiselere ve düşmanlara karşı korumuştur.
Başkalarına danışmak Kur'an-ı Kerim'de üzerine vurgu yapılan önemli emirlerden biridir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 159. ayetinde peygamberine şöyle buyurmuştur. İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. Kuşkusuz Allah Resulü en akıllı insandı ve Müslümanlarla istişare etmeye ihtiyacı yoktu. Ancak Hazret istişare etmekle iki amacı izliyordu. Bunlardan birincisi yol arkadaşlarının kişiliğine saygı göstermek ve ikincisi de başkalarına tüm insanların velev ki en iyi düşünen insanlar olsun başkalarından istişarelerine muhtaç olduklarını ve aksine düşündüklerinde ise istibdat ve istikbar huylu olacaklarını öğretmekti.
Evet, bir kez daha rahmet peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin veladet yıl dönümünü kutluyoruz. Umarız Hazretin iyi siyerinden esinlenerek hepimiz onun hakiki izleyenlerinden oluruz. Biz de Kur'an-ı Kerim'in kelamına uyarak Hak Teala ve ilahi meleklerle tek yürek Hazreti selamlıyoruz.
İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebi. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberinin veladetiye dönümü ve vahdet haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın birinci bölümünün sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dakika'nın Tel Aviv yaklaşımı.
Değerli dinleyiciler, Dakika'nın Tel Aviv yaklaşımı isimli yeni dizi sohbetimizin 4. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizde Bangladeş'in Siyonist rejim İsrail ile ilişkileri hususundaki yaklaşımını ele almak istiyoruz.
Sohbetimizin 4. bölümünde Bangladeş pasaportlarında İsrail'e yolculuğun yasak olmasına dair ifadenin silindiğinin nedenlerini ele alacağız.
Arap dünyası 3 farklı dönemde İsrail rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye odaklanmıştır. Bu normalleştirme girişimleri ise Güney Asya'da dahil olmak üzere bazı ülkelerin liderlerinin Siyonizm karşıtlığı duygusunun zayıflamasında önemli bir faktör olmuştur. Bu sürecin ilk aşaması 1979'da Mısır ile İsrail rejimi arasında Amerika'nın aracılık ettiği talihsiz Camp David anlaşmasının imzalanmasıydı. Bu sürecin ikinci aşaması Ürdün Krallığı ve İsrail rejimi arasında ilişkilerin kurulmasına yol açan 1994 Vadi Arap Anlaşması'nın imzalanmasıydı. Bu sürecin üçüncü aşaması ise nihayetinde 13 Eylül 1993 anlaşmasına yol açan Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasındaki anlaşmanın sağlanması ve Madrid müzakerelerinin organize edilmesiydi.
Arapların Siyonist rejime yaklaşıma konusunda bu üç eylemi de diğer ülkelerin benzer hareketlerinin önünü açtı. Gaspçı İsrail rejimine karşı daha net bir muhalefet geçmişine sahip olan Hindistan, Bangladeş ve hatta Pakistan gibi devletler, Filistin Özerk Teşkilatı ve Arap devletlerinin uzlaşma yaptıklarını gördüklerinde İsrail karşıtı politikalar izlemek için hiçbir neden görmüyorlar. Bu bazı Arap liderlerinin ve politikacılarının kendilerinin de kabul ettiği bir şeydir. Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Filistin davasına ihanet eden açık ve net bir açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki anlaşmanın bölge ülkelerine ilham vermesini umuyoruz demişti.
Bu tür yaklaşımlar Bangladeşli yetkilileri yönlendirmede etkisiz olmamıştır. Tabii ki uzlaşmacı Araplardan gelen bu ilham sadece Bangladeş'te etkili olmadı ve daha öncesinde Hindistan'da bu etkiyi daha belirgin bir şekilde gördük. Hint alt kıtasındaki birçok görüş sahibi Arapların Batı Asya'daki ana düşmanlarıyla uzlaşmaya istekli olmalarının Hindistan ile İsrail rejimi arasındaki gizli ilişkinin ortaya çıkmasında önemli bir faktör olduğunu ve bunun Bangladeş'te liderlerle elverişli bir atmosfer yarattığını vurguladı. Tabii ki Amerika'nın politikaları ve Amerika'da İsrail rejimini destekleyen kurumlarda dile getirilen görüşler de göz ardı edilmemelidir. Burada kesin olan şey Hindistan'ın bu fırsatı çabucak değerlendirdiği ve gizli ilişkilerini kamuoyuna açıkladığı ve bunun da Bangladeş'in yaklaşımını etkilemesidir.
Bu konudaki en yaygın adım yeni Bangladeş pasaportlarından İsrail hariç ifadesinin kaldırılmasıdır. Böylece Bangladeş'teki iktidar parti, Avam Ligi hükümetinin Siyonist rejimle daha yakın ilişkilere yönelik ilk ciddi ve açık adımının bu olduğu söylenebilir. Bu yaklaşımın Hindistan tarafından ve Siyonist rejimden gelişmiş silahların satın alınması da dahil olmak üzere tavizler elde etme umuduyla başlatıldığı muhtemeldir. Tabii ki Bangladeş hükümetinin kamuoyu ve İslamcı partilerin muhalefetlerinden haberdar olduğu açıktır. Bu açıdan bakıldığında İsrail'e seyahat kısıtlamalarından kaldırılmasının kamuoyu fikirlerini ölçmek için yapılan ilk yoklama hamlesi olduğu düşünülebilir.
Bangladeş hükümeti, halk muhalefetinin hükümetin gücüne meydan okuyacak kadar ciddi olmayacağı sonucuna varırsa daha ciddi adımlar atması da muhtemelen olacaktı. Ancak muhalefet iktidar partisinin gücüne ciddi şekilde meydan okuyacak kadar yoğunsa veya Bangladeş'in ulusal rakip partisine bir sonraki seçimde bu kozu kullanma şansı veriyorsa Şeyh Hüseyin'in hükümeti muhtemelen daha temkinli olacak ve ilişkileri geliştirmek için gereksiz yere acele etmeyecektir. Ülke pasaportlarından İsrail hariç ifadesinin kaldırılması Bangladeş'le temas kurmak için bu durumu yeni bir fırsat olarak gören Siyonist rejim tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Buna karşılık Filistinli örgütler Bangladeş hükümetinin politikasındaki bu değişiklikten derin endişe duyuyor ve memnuniyetsizliklerini kamuoyuna açıklıyor.
Eski Bangladeş pasaportları, "Bu pasaport İsrail hariç tüm dünya ülkeleri için geçerlidir" ibaresini içeriyordu. Yeni elektronik pasaportlarda tartışılan konu ise İsrail hariç ifadesinin kaldırılması oldu. Ancak İsrail rejimine muhalefet geçmişi ve Filistin'e verdiği destekle Avam Ligi Partisi hükümetinin Bangladeş'in yeni pasaportlarından İsrail hariçi neden çıkardı üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Özellikle hükümet yetkilileri böyle bir karara Bangladeşli Müslüman toplumunun karşı çıkacağını zaten biliyorlardı. Sonuçta halka muhalefetiyle beraber hükümet yetkilileri bu kararlarını izah etmeye çalıştılar.
Bu bağlamda Bangladeş hükümet yetkilileri yeni elektronik pasaportları standartlaştırma iddiasında bulunurken görece olarak birkaç eksene odaklanmış ancak kamuoyunu ikna edememiştir. Bangladeşli yetkililerin yorumlarından her yetkinin belirli bir eksene odaklanarak İsrail hariç ifadesinin silinmesi sorununun bir politika değişikliği anlamına gelmediği ve konunun önemsiz gösterilmesi doğrultusunda bir görev paylaşımı içerisinde oldukları söylenebilir.
Bangladeş Göç ve Pasaport Dairesi Başkanı General Ayub Chaudhry, bu pasaportların tek başına İsrail rejimine seyahat etmek için yeterli olmadığını ve vizeye ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Bangladeş'te herkesin vize alabileceği bir büyükelçiliğe bile sahip olmadığını iddia etti.
Bununla birlikte 2021'de Bangladeş pasaportlarından İsrail'e seyahat yasağı kelimesinin kaldırılması, Bangladeş'in geçmiş politikalarında değişiklikler olabileceğine dair şüpheleri artırdı. Özellikle Bangladeş'in bu hamlesi Amerika'nın bazı ülkelere yönelik İsrail ile ilişkileri normalleştirme yönündeki baskı ve teşvik etme hamleleriyle örtüşüyor.
Görünen o ki DAKA yetkilileri Tel Aviv ile ilişkilerin normalleştirilmesini alenileştirmeye yönelik gelecek muhalefetlerden dolayı da hala bu yöndeki siyasetini gizli olarak yürütmek istiyor. Bangladeş hükümeti Hindistan'a benzer yöntemlere başvurarak İsrail'le belli düzeyde ilişkiler kurmak için fırsat kollamakta. Buna rağmen Bangladeş halkı da Arap İslam ülkelerinin hakları gibi gayrimeşru Siyonist rejimiyle ilişkilerin normalleştirilmesine karşıdır.
Değerli dinleyiciler, Dakika'nın Tel Aviv Yaklaşımı isimli seri sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda parsude.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün Hicri Kameri 12 Rebiül Evvel 1443 bir rivayete göre İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in kutlu veladet yıl dönümü ve vahdet haftasının başlangıcıdır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Reisi sonuç odaklı müzakereler hakkında ciddi olduklarını belirtti. İslami Şura Meclis Başkanı İran ve Venezuela işbirliğinin gelişmesine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın IŞİD'in Afganistan'daki terör saldırılarını kınamasını istedi. Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakri İran ve Rusya Ortak Askeri Komisyonu'nun 3 ay sonra toplanacağını belirtti. İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Ordusu Komutanı Hacizade her maceraculuğa pişman edici karşılık veririz dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Amerika ve İsrail'in uluslararası hukuk karşıtı eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini belirtti. Fransa yine Bercam ile ilgili İran hakkında boş iddialarını tekrarladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev, Huda Aferin Köprüsü hakkında yeni iddiada bulundu. Türkiye'de 10 ülkenin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Son 24 saatte Türkiye'de 29.240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah, Perşembe günkü olayların tehlikeli ve önemli olduğunu söyledi. Hamas, Siyonist rejimin Afrika Birliği'ni gözlemci üyeliğine karşı olduğunu açıkça belirtti. Ve Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Halilzad istifa etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.